Kitabın adı Kamba, yazarı Michael Connelly'yi çeviren İyet Çetinkaya. 13. ayrım, sayfa 110. Bölüm 13. Mahkalep sabaha karşı limandaki yükleme gürültüleri başlamadan uyandı. Bir önceki gün içtiği kahveler onu uyutmamıştı. Soruşturma ile ilgili düşünceler, melekler, Graciela ve çocuk bütün gece kafasında dönüp durmuştu. Nihayet uyumaktan vazgeçip güneşin doğuşunu beklemeye karar verdi. Duşunu aldı, sabah ölçümlerini yaptı. Ocağa kahve koydu, bir kase müsli yedi. Sonra yeniden soruşturma raporlarını eline aldı. Arada saatini kontrol etti. Acaba Jay Winston'a haber vermeden Vernon Currithurst'u aramalı mıydı? Bu saatte Winston büyük bir olasılıkla işe gelmemişti. Ama FBI ana merkezinin bulunduğu Washington DC 3 saat uzaktaydı ve McCaleb'in arkadaşı Vernon Currithurst şimdi iş başında olmalıydı. McCaleb, Winston'dan onay almadan onunla konuşmaması gerektiğini biliyordu. Olay Winston'ındı. Ama Washington ve Los Angeles arasındaki 3 saatlik zaman farkı da onu huzursuz ediyordu. McCaleb özünde huzursuz bir adamdı. Olayların akmaya devam etmesi, günü kaybetmemek onun için çok önemliydi. Kahvaltısını bitirdikten sonra daha fazla beklememeye karar verdi. Telefon defterini çıkarttı, direkt numarasından Currithurst'u aradı. Telefon ilk çalışta açıldı. Vernon, ben Terry. Terrell, McCaleb. Burada mısın yoksa? Hayır, hala Los Angeles'tayım. Nasılsın dostum? Asıl sen nasılsın? Senden uzun zamandır haber alamadım. Biliyorum, idare ediyorum. Hastaneye gönderdiğin kartlar için teşekkürler. Maria'ya da teşekkürlerimi ilet lütfen. Anlamı büyüktü. Sizi aramam ya da size yazmam gerekirdi. Kusura bakmayın. Seni bulmaya çalıştık. Santralde telefonun kayıtlı değil. Bölge ofisinden telefonunu bilen yoktu. Kate'e sorduk. O da bilmiyordu. Ondaki tek numara Westwood'daki dairenin telefonuydu. Bölge ofisinden biri şimdi bir teknede yaşadığını söyledi. Gerçekten herkesten kaçıyorsun galiba. Bir süreliğine bunun en iyisi olduğunu düşündüm. Şimdilik her şey yolunda. Sen neler yapıyorsun? Şikayet edemem. Yakınlarda buralara gelecek misin? Biliyorsun yerin hazır. Hala kiralamadım. Cesaret edemedim. McCaleb güldü ve yakınlarda oraya gelmeyi düşünmediğini söyledi. Currithurst'u neredeyse 12 yıldır tanıyordu. McCaleb ve Currithurst farklı birimlerde çalışır ama genelde aynı olay üzerinde çalışıyormuş gibi görünürlerdi. Currithurst, Quantico'ya her gelişine McCaleb ile eski karısı Kate'in evinde kalırdı. McCaleb de her Washington DC'ye gittiğinde Currithurst ile eşi Maria'nın konu olur, oğullarının odasında uyurdu. Oğulları 12 yaşındayken lösemiden ölmüştü. McCaleb'in Hilton Oteli'nde odası ayrılmış olmasına rağmen Currithurst her seferinde evinde kalması konusunda ısrar ederdi. McCaleb önceleri ölen çocuğun odasında kendini huzursuz hissetse de Vernon ile Maria'ya onur hatırlatırlardı. Maria'nın yemekleri ve ailenin dostluğu her zaman Hilton'a tercih edilirdi. Ne zaman istersen dedi Currithurst gülerek. Sağ ol dostum. Sanırım Los Angeles'ta henüz şafak sökmedi. Niye bu kadar erken aradın? Bir iş için yardımına ihtiyacım var. Sen mi? İş mi? Ben de tam sana güzelim emeklilik günlerini nasıl geçirdiğini sormaya hazırlanıyordum. Gerçekten o lanet teknede mi yaşıyorsun? Evet teknedeyim ama henüz tam emekli olmadım. Peki neler oluyor bakalım? McCaleb ona Gloria Torres'in kalbini taşıdı. Kısım dahil olmak üzere her şeyi anlattı. Diğer insanların aksine Currithurst'un her şeyi bilmesini istiyordu. Ona güveniyordu ve kurbanla arasındaki bağı anlayacağını biliyordu. Currithurst özellikle genç kurbanlara daha da yakınlık duyardı. Oğlunun gözlerinin önünde ölüp gitmesi onu işine daha da bağlı hale getirmişti. Benden istediğin olaya el koymam mı? Aslında oranın yerel polisinde oldukça iyi polisler var. Bundan eminim. Benim istediğim sadece yeni bir bakış açısı. Belki yeni bir şey buluruz. Öyle hissediyorum. Sen ve senin hislerin. Bunu hatırlıyorum. Peki dosyayı nereden alacağım? Yerel polisin dosyayı göndermesini sağla. Kuralları çiğnemek istemiyorum. Elinden gelir de yardım edebilirsen memnun olurum. Adamın yeniden suç işlemesini hiçbirimiz istemeyiz. Curators biraz sessiz kaldı. McCaleb onun günlük planını gözden geçirdiğini düşündü. Bugün Perşembe. Dosyalar Pazartesi. En geç Salı günü elimde olmalı. Çarşamba günü bir dava için Kansas'a gidiyorum. Hafta sonuna kadar orada kalacağım. Eğer olayı çabuklaştırmak istersen dosyayı hemen bana ulaştır. Elime geçsin hemen ilgilenirim. Sorun olmaz değil mi? Olacak tabii ki. 2 aydır kızağa çekildim. Hep aynı şey. Boş ver. Bana paketi gönder. Gerisini düşünme. Sana paketi bir şekilde en geç Pazartesi günü göndereceğim. Tamam dostum. Son bir şey. Numaramı not et. Bu olayla resmen ilgilenemem. Kanunen yerel polise bağlantıya geçmelisin. Ama bir şeyler bulursan bana önceden söylemen çok iyi olur. Arkadaşı, anladım dedi. Numaranı ver, adresini de. Böylece Maria sana yeni yıl kartları yollayabilir. McCaleb numara ve adresi verdi. Curators tereddütle, Kate'le görüşüyor musunuz niye sordu. Kalp naklinden birkaç gün sonra hastaneye aradı ama çok fazla konuşamadık. Bence onu arayıp iyi olduğunu söylemelisin. Bilmiyorum, o nasıl? İyidir herhalde, aksi halde duyardım. Onu aramalısın. Üstelemesem daha iyi olur. Hatırlarsan biz boşandık. Nasıl istersen. Patron sensin. Sadece ona hayatta olduğunu belirten bir e-mail atacağım. Biraz daha sohbet ettikten sonra telefonu kapattılar. McCaleb bir kahve daha almak için içeri girdi. Tıraş olmayı düşündü, vazgeçti. Eğer her şeyi düşündüğü gibi giderse nasıl olsa bütün gün koşturacaktı. Winston'a arama saati gelmişti. Dışarı çıktı, doğan güneşi seyretti. Buddy'nin teknesinde henüz bir hareket yoktu. Saat 7:10'da blok notunu önüne aldı ve C'yi aradı. Kadın gelmişti. Evet, şimdi geldim. Beni bu kadar çabuk aramanı beklemiyordum. Sana okuman için bir yıl şey vermiştim. Bir kez başlayınca bırakamadım. Ne düşünüyorsun? Oldukça iyi bir çalışma. Her aşamasını beğendim. Ama sana sormak istediğim birkaç şey var. İstersen birkaç öneri, birkaç ipucu. Kadın iştenlikle güldü. Siz federallerin hep soruları, önerileri ve ipuçları vardır zaten. Ben artık federal değilim. Bu kanında var. Devam et. McCaleb notlarına baktı. Bolotov'la ilgili olanları önüne aldı. Riedenbach ve Aguilar. Onlarla aran nasıl? Tanımam bile. Cinayet masasında değiller. Sadece bir hafta birlikte çalıştık. Biz 3 vuruş listesindeki adamlarla uğraşırken. Niye sordun? Liseden çıkardıkları bir adamı yeniden sıkıştırmalısın. Hangisi? Mikhail Bolotov. Kadın dosyalarını karıştırdı. Riedenbach ve Aguilar'ın raporlarını buldu. Raporu buldum. Sorun nedir? Adam nerede olduğunu kanıtlamış görünüyor. Hiç coğrafi karşılaştırma diye bir şey duydun mu? Ne? McCaleb ne olduğunu ve nasıl uygulandığını açıkladı. Sonra Bolotov'un Sherman Market olayından önce sorgulandığını, evinin, iş yerinin ve silahın çalındığı yerin coğrafi ilişkilerinin ilk olayda göz ardı edilmesinin makul olduğunu söyledi. Bitirdiğinde Winston, Molotov'un yeniden sorgulanması için ikna olmuştu ama McCaleb kadar heyecanlı değildi. Dinle, söylediğim gibi o iki adamı tanımıyorum ama o kadar çaylak olamazlar. Böyle bir görüşmede o adamla başa çıkmışlardır, adam yalan söyleseydi anlarlardı sanırım. McCaleb sessiz kaldı. Bu hafta mahkemede olacağım, adamla bu ara görüşemem. Ben görüşsem, kadın sustu. McCaleb, bir şey belli etmem, sadece biraz oyun oynarım dedi. Bilmiyorum Terry, sen şu anda sivilsin, fazla ileri gidiyor olabilirsin. Gene de düşün, bu arada sana anlatacağım başka şeyler var. Nedir? McCaleb, Eğer kadın bir kez daha Bolotov'dan söz etmezse onunla uğraşmasına izin vermiş olacağını biliyordu. Kadın sadece Terry'nin yaptığını ağzıyla onaylamak istemiyordu. Terry yeniden notlarına baktı. Sorduklarına dikkat etmeliydi. Kafasındaki önemli soruyu sormalıydı ama Winston'ın onun olayı yeniden keşfettiğini düşünmesini istemiyordu. Öncelikle Corden olayında banka kartıyla ilgili hiçbir şey yoktu. Adamın parayı aldığını biliyorum. Niye kart? Kart ATM'nin içinde kalmıştı. Corden kartını zamanında almayınca makine otomatik olarak kartı içine almış. Bir çeşit güvenlik önlemi. McCaleb cevabını aldığı bir sorunun daha üstünü çizdi. Tamam, ikinci sorum Cherokee hakkında. Nasıl oldu da basına arabadan söz etmediniz? Söz ettik ama çok geçti. İlk gün olay üzerinde çalışırken bunu basın bültenine koymadık. Adam bunu okuyup arabadan kurtulmayı deneyebilirdi. Birkaç gün sonra bir yere ulaşamayınca ikinci basın bülteninde arabadan söz ettik ama olay gündemden düşmüştü. Haber sadece küçük bir gazetede yayınlandı. Sanırım hata yaptık. Arabaya ilk bültende yer vermeliydik. Aslında olmayabilir. İkinci sorunun da üstünü çizdi. Birkaç şey daha var. Her iki saatte de saldırgan olaydan sonra ya kendi kendine ya da kameraya bir şeyler söylüyor. Raporlarda bununla ilgili açıklama yok. Hiçbir çalışma yapılmadı mı? Burada kardeşi sağır olan bir adam var. Dudak okunabilir mi diye kasetleri ona incelettik. Corder kasetinden emin değil ama adamın makineden parayı alırken parayı unutma dediğini düşünüyor. Ötekini sadece tahmin ediyor. Uğraşma dediğini düşünüyor. İlk sözcük kesinlikle anlaşılmıyor. Bu yüzden rapor tutmadık. Hiçbir noktayı atlamış değilim. Peki ya saldırgan Rusça bir şey söylediyse, kaseti inceleyen adam Rusça biliyor muydu? Anladım galiba. Eğer saldırgan Molotov'sa diyorsun. Adamın Rusça bildiğini sanmıyorum. McCaleb saldırganın o durumda neler söyleyebileceğini bir tarafa not etti. Son soruyu sorup sormamak konusunda tereddütlüydü. Silah dedi sormaya karar vererek. Biliyorum, ben de hoşlanmadım. Genelde bu tür olaylarda P7 kullanılmaz, çalıntı olmalı. Çalıntı silahlarla ilgili raporunu görmüş olmalısın. Ama bir işe yaramadı. Bence bir yere kadar iyi bir teori dedi McCaleb. Sadece olay sonrasında silahtan kurtulmak istemeyişine takıldım. Çalıntı olsaydı adam silahtan hemen kurtulabilir, bir sonraki saldırı için yeni bir tane çalabilirdi. Hayır, bunu söyleyemezsin. Silahı saklamış olabilir çünkü pahalı bir silah olduğunu biliyordu. Ayrıca Corder olayında kurşun duvara saplanmıştı ve adam karşılaştırma yapamayacağımızı düşündü. Haklı olabilirsin. Birkaç şey daha sormalıyım. Örneğin kurşunlar. Ne olmuş onlara? Her iki olayın balistik raporlarının elinde olduğunu söylemiştin. Evet, hepsi var. Nereye varmak istiyorsun? Bürodaki Dragfire adlı bilgisayarı duydun mu? Hayır. İşimize yarayabilir. Senin işine. Uzun zaman alabilir ama değecek. Biraz söz etsene. McCaleb kadına anlattı. Dragfire, FBI'nin kullandığı parmak izi bilgileri arasında benzerlik kurmaya yarayan bir bilgisayar programının adıydı. Kokain savaşlarının başladığı dönem olan 1980'lerin başında kurulan suç laboratuvarının temeli bu programla atılmıştı. Büro, çeşitli cinayetler ve katiller arasında ilişki kurabilmek için bu sistemi yaratmıştı. Kokain savaşlarında kullanılan kurşunların parmak izleri tek tek bu bilgi bankasına kaydedilmişti. Bu sistem ayrıca tüm ülkede parmak izi karşılaştırması yapmak isteyen polisler için açık tutulmuştu. Bu sayede gün geçtikçe daha çok balistik veri bankaya eklenmişti. Program Dragfire adını değiştirmedi ama FBI'nin bütün dosyalarını içine alarak daha da genişletilmişti. Ne zaman ülkenin bir yerinde bir olay olsa bilgiler hemen bu sisteme kaydedilmiş, 10 yıl içinde binlerce dosya oluşmuştu. Adamımızı düşünüyordum dedi McCaleb. Silah hala elinde. Nedeni her neyse adamın tek hatası bu. Belki bir karşılaştırma yapabiliriz. Ama sana söyledim, bunu araştırdık. Benzerlik yok. Ulusal Suç Bankası'nı da taradık. İşe yaramadı. Anlıyorum ama adamın yöntemi farklı olabilir. Bence bunu bir kez daha araştırmalısın. Belki büronun bilgisayarında bir şeyler bulabilirsin. Peki dedi Winston. Kadın sustu. McCaleb kafasından geçenleri tahmin edebiliyordu. Drugfire çok zaman alacaktı ama kadın bunun farkındaydı. Üstelik bunu yaparsa McCaleb'in onu yönlendirdiği ortaya çıkacaktı. Ne düşünüyorsun diye sordu McCaleb. Onlara kurşunu göndermen yeterli. İki olaydan elinde kalan 4 kurşun var. Bilmiyorum. Onları Washington'a gönderme olayı pek hoşuma gitmedi. Los Angeles Polis Teşkilatı da bundan hoşlanmayacak. Los Angeles Polis Teşkilatı bunu öğrenmek zorunda değil. Kanıtlar sende. İstersen bir kurşun gönderebilirsin. Bir hafta içinde sonuçlar elinde olabilir. Arango gönderildiğini fark etmez bile. Orada bununla ilgilenebilecek adamla konuştum bile. Yardıma hazır. McCaleb gözlerini kapattı. Kadın bu noktada çok sinirlenebilirdi. Adama çoktan söyledin mi? Dedi kadın sıkıntıyla. Hayır, ona söylemedim. Tek söylediğin burada çok iyi ve tutuklu, hiçbir şeyin gizli kalmasına dayanamayacak bir dedektifle çalıştığımdı. Hey, bunu daha önce nerede duydun ben? McCaleb gülümsedi. Bir şey daha var. Yapılacak inceleme bizim işimize yaramasa bile bu olayda bilgi bankasına kaydedilmiş olacak. İleride yararlı olabilir. Kadın bunu düşündü. McCaleb doğru hedefe nişan almıştı. Tıpkı Luther Hedge için mezarlığı gözaltına almak fikri gibi. Kadın bunu yapmasa da sonucunu hep merak edecekti. Tamam tamam dedi kadın. Bundan şefe söz edeceğim. Yapmak istediğimi söyleyeceğim. Eğer kabul ederse paketi gönderirim. 6 üstü 1 kurşun. McCaleb, Gerrit Hurst'ın paketi en geç salıya kadar beklediğini ve acele etmesini söyledi. Kadın yine sustu. Buna değecek Jay dedi biraz daha dayatarak. Biliyorum sadece. Her neyse bana adamın adını ve adresini ver. McCaleb kazanmıştı. Ne kadar uzun süreceydi umurunda değildi. Şanslarını deneyeceklerdi. Winston, Kurt Hurst'ın direkt numarasını aldıktan sonra McCaleb'e başka bir şey olup olmadığını sordu. Büyük bir olasılıkla seni çıldırtacak ama son bir şey var. Hayır, kendimi mahkemede hissediyorum dedi kadın kızgınlıkla. Hadi sor bakalım. James Noon, tanık mı? Ne olmuş ona? Saldırganı gördü. Arabayı da gördü. Evet, bize çok yardımcı oldu. Sadece Kaliforniya'da 100 binlerce şoraki var. Ayrıca adamı tarifi o kadar yüzeyseldi ki şapka takıp takmadığını bile söyleyemedi. Bilgi tanık bile değil. Ama saldırganı gördü, baskı altındaydı. Ne kadar baskı, o kadar düşünemememe. Şu anda mükemmel olurdu. Niçin mükemmel? Hipnotize edilmek için. 13. ayrımın sonu sayfa 118, devamı 14. ayrımda.